tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız, ben Sedat Ağaoğlu. Az sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlayacağız. Hocamıza merhaba demek istiyorum. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Sedat Bey, hoş bulduk.
Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535 472 6011. Büyük Hun İmparatoru Atilla'yı konuştuk geçen hafta değerli dinleyicilerimiz ve eksik kalan başlıkları Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla bu hafta devam ettireceğiz. Şurada kalmıştık hocam. Yaptığı savaşlar ve bu savaşlarda kullandığı taktiklerin önemine diye bir giriş yapmıştınız geçen hafta Atilla'nın.
Evet, Atilla tabii Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın kılıcı olarak tanıtılıyor birçok kaynakta ve özellikle de Almanlar bunu bu şekilde adlandırıyorlar bu Türk hükümdarını. Şüphesiz geleneksel Türk savaş taktiklerinden özellikle de meşhur olan ricat, sahte ricat dediğimiz geri çekiliş, bunun diğer adı hilal taktiği, Atilla'nın uygulamış olduğu büyük savaşlardaki bir taktikti. Büyük savaşlarında gerçekten bu taktiği uygulayarak başarılı olduğunu görüyoruz. Örneğin Katalanya Savaşı'nda, yani Fransa'yı fethettiği savaşta 200 bin kişilik Batı Avrupa ordusunu bu taktikle mağlup etmiştir. Gerçekten orada bir başka taktiği de bununla birleştirdiğini görüyoruz. Bunlardan birisi çok güçlü bir istihbarat ağı var Atilla'nın. Galya'ya elçi gönderiyor. Kendi üzerlerine gelmediğini, Roma üzerine yürüyeceğini belirtiyor. Roma'ya elçi gönderiyor. Roma üzerine gelmediğini, başka tarafa, yani Galya tarafına yürümek istediğini belirtiyor. Her iki tarafı da sakin olmaya davet ediyordu. Onun batıya doğru ilerlemesinden endişelenen bütün kuvvetleri böylece kendisi oyalayarak bir zaman kazanmıştı. Ve onların ittifak yapmasına da bir fırsat vermemişti. Hilal taktiği şöyle bir taktik. Kısaca bir anlatmakta da yarar görüyorum. Dünya tarihinde yani Türk askeri sanatının, savaş sanatının stratejik olarak savaş planı içerisine kazandırdığı bir taktiktir bu. Buna göre merkezdeki ordunun öncüleri savaş alanından geriye doğru çekilirler. Yani zaten plan olarak önceden bunlar ileri sürülmüşlerdir ve geriye doğru çekilirler. Esas savaş meydanına kadar geri çekiliş yavaş bir şekilde devam eder. Bu yavaş çekiliş sırasında da çarpışmalar devam eder. Yani çarpışarak bir geri çekilme söz konusudur. Ve savaşın sonucunda gerçek savaş düşünülen yerde düşman kıskaç içine alınır, çember içine alınır ve imha planı uygulanır. Eğer ordu imha edilemeyecek kadar kalabalıksa düşman ordusu, bir kaçış penceresi ya da kapısı bırakılır. Oradan böylece, yani bir hilale benzeyen çember içinden onların geriye kaçmasına müsaade edilir.
Hocam böylece, bu çok bir hızlı hareket etmeyi gerektiren bir taktik.
Çok hızlı hareket etmeyi gerektiriyor. Bunu çok yakın dönemimizde büyük taarruzda da uygulamışızdır. Yani Yunan ordusu Fahrettin Altay Paşa'nın süvari kuvvetleri tarafından arkadan çember içine alınmış ama kaçış kapıları bırakılmıştır. Yani hızlıca kaçmışlardır o baskıyı görünce, kuşatılmışlığı görünce. hem yakın tarihimizde hem de gerçekten 5. yüzyılda Attila'nın yapmış olduğu bu önemli 451 savaşında savaşı kazandıran bir taktik olarak karşımıza çıkıyor. Bu taktiklerin dışında Attila'nın bir başka yönünü de belirtmemizde yarar var. Mesela Katalonya Meydan Savaşı'na çıkmadan önce atından iniyor, atının kuyruğunu bağlıyor ve orduya atının üzerinde bir konuşma yapıyor. Yani bu geleneksel olarak Türk hükümdarlarında görülen bir şey ve savaşta ilk oku kendisi atıyor. Yani savaşı başlatan oku bizzat kendisi atıyor ve kılıç çekiyor.
Hocam Malazgirt'i hatırlattı bana.
Yani buradaki bilgileri Roma kaynaklarından öğreniyoruz. Ve gerçekten Attila'nın savaş meydanında kılıç çeken, ok atan, kalkan kullanan bir askeri kimliğinin ön plana çıkması dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla diyebiliriz ki Attila ordusunun başında kendi hayatını da ortaya koyan cesur bir liderdi aynı zamanda. Geçen ifade etmiştik, onun aynı zamanda güçlü bir siyasi müzakereci, yani anlaşma metinlerini imzalarken siyasi müzakere becerisi bakımından da güçlü bir siyasi yetenek.
Cesaret ve zekasının birleştiğini görüyoruz. Evet. Hocam peki niye Tanrı'nın kırbacı diyorlar?
Bu Almanlara ait bir söz aslında, yani Cermenlere ya da Cermenlerle Attila savaşmıştır. Pek çoğunda da galip gelmiştir. Ve onları vergiye bağlamıştır. Yer yerde ittifaklar kurarak Roma üzerine Cermenlerle beraber yürümüştür. Tabii bu ittifak kurması çok ilginçtir. Tarihi bir takım nedenlere dayanır. Meşhur Sezar, 1. Augustus Sezar, Roma'yı imparatorluk yapan kişi, Avrupa'ya hükmetmiş ancak sadece Cermanya'ya hükmedememişti. Yani bütün Güney Avrupa bölgesi ve Anadolu'ya kadar olan sahaya hükmeden İmparator Sezar bir tek Cermenlere söz geçiremiyordu. Yani tarihi bir muhalefet var Cermenlerde ya da bugünkü tabirle Almanlar Avrupa'da tarihi bir takım rekabetin alternatifi olmuştur. Kuzey Avrupa'nın temsilcisi Cermenlerdir. Güneyinki ya İtalikler veya Galyalılar, yani Fransızlar olmuşlardır. İşte Sezar sonrasında da bu mücadelenin, rekabetin devam ettiğini görüyoruz. Roma'yı yıkan Attila bundan dolayı Cermenler tarafından öylesi bir kral olarak görülmüştür. Yani Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın gönderdiği kral lakabını da almıştır. Bildiğimiz gibi Almanlar Hristiyanlığa da kolay girmemişlerdir. Yani sonradan girmişlerdir ve Protestan olmuşlardır bir süre sonra da. Bu şunu göstermektedir, yani tarihi muhalefet dini bakımdan da devam etmiştir. Roma tanrılarını da kabul etmemişlerdir paganist dönemde, yani çok dikkatimizi çeken bir husustur bu. Haçlı seferlerinde de ayrı bir orduyla gelmişlerdir. Her ne kadar Haçlı ittifakına katıldılarsa da kendi krallarıyla ayrıca ordu düzenleyerek gelmişlerdir.
Hocam tarihi şimdi bir rekabet evet, var. Burada savaşı gerçekten komutanlar, liderler gerçekleştiriyorlar ama bunun bir de altyapısı, donanımı var. Örneğin Attila'nın ordusunu teşekkür eden unsurlar nelerdi? O hızı sağlayan neydi? Savaş taktiklerini sağlayan neydi? Yani evet, o içinde bulundukları medeniyetle olan ilişkisi neydi savaşın?
Tabii Bozkır medeniyetinin en önemli unsuru attır. Birinci derecede Türklerin, özellikle Attila Hunlarının kullanmış olduğu unsurun at olduğunu görüyoruz. Ünlü Hun tarihçisi Nemet, Uyla Nemet, işte Rasoni'yi bu konuda kesin bir kanaat sahibidirler. Bizim incelemelerimizde, Roma kaynaklarındaki anlatılanlarda, 9. yüzyıldaki bir Bizans kaynağında Taktika adlı eserde Türk askeri taktiklerinin ata dayalı olarak kurgulandığını söylüyor. Yani yaya bir ordu değil, atlı bir ordu esasına dayalı bir savaş planı ve düzeni var. Atlı birliğiniz yoksa savaşa kalkışmıyorsunuz. Türklerde böyle bir gelenek var. Bu neyi gerektiriyor? Baskından kurtuluş için, savaşta yenilgi durumunda sağ selim kaçabilmek, kurtulabilmek için, aynı zamanda da ani manevra ve çevirme hareketinde askeri hafif teçhizata sahip olmak gerekiyordu. Bunu sağlayacak en önemli canlı varlık ise attır. Bunun yanı sıra onluk düzen aynen Asya Hunlarında olduğu gibi Avrupa Hunlarında da görüyoruz. Bildiğimiz gibi Avrupa Hunlarının batıya göç eden Cici Hunlarından olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü batı tarafına doğru Cici ve oğulları Karadeniz'in kuzeyine Kazak Bozkırı'na gelmişti önce. Daha sonra Balamir zamanında da bu Bozkır'ı geçerek Karadeniz kuzeyinden bugünkü bizim tabirimizle Doğu Avrupa bölgesine yerleşmişlerdi. Bu sırada tam bir düzen olarak baktığımız zaman askeri düzenleri onluk sistemdir. Yani eski Hun sistemini korumuşlardır. Her ne kadar Atilla'nın atalarını doğrudan doğruya Cici'ye kadar silsile olarak götüremiyorsak da Atilla'nın Han boyundan büyük bir ihtimalle de Cici'nin sülalesinden yani Mete Han'ın soyuna bağlı bir Han olduğunu söylüyoruz. Bütün Türkologlar da böyle olması gerektiğini çünkü yoksa Han olarak kabul edilmeyeceğini söylüyorlar.
Oğuz olmak zorunda zaten.
Yani hocam, evet. Mete Han'ın soyundan gelen bir aileye mensup olduğu da anlaşılıyor Atilla'nın. Bir başka şeyi belirtelim burada. Atilla'nın başkenti Esselburg'tur. Yani bugünkü Budapeşte'nin yakınlarındaki tarihi başkenttir. Ancak şunu belirtmemizde yarar var. Atilla savaşlarda başkentini nereye karargah kurarsa orasını başkenti olarak kabul ederdi. Dolayısıyla onun hareket halinde bir başkente sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam bu da çok ilginç.
Hareket halinde başkent ne demek? Şu anlama geliyor. Bir gecede yer değiştirebilen, tekerlekler üzerinde gidebilen çadırlar, otağlar ve saraylar demektir. Göçebe bir medeniyetin bütün unsurları tekerler üzerinde kurulmuştur ve bu mücadelenin tabiatında vardır. Aksi takdirde bir başka göçebe kavim sizi yok edebilir. Hunların önünden gidenler veya arkasından gelenler onlar da göçebe kavimlerdir. Mesela Gotlara baktığımız zaman onlar da göçebe kavimlerdir ve Gotlarla Hunları birbirine düşürmek için Bizans entrika uygulamıştır. Çünkü Gotlar da göçebedir ve Bizans onlara barbar diyor. Yerleşik hayata geçiremiyor onları. Gotlarla Hunlar birleşirse Bizans daha çabuk bir şekilde zayıflayacak ve yenilecektir.
Dolayısıyla
bundan dolayı,
evet
iki topluluk arasında ittifak kurulmaması için her türlü maddi ve siyasi girişimde bulunmuştur. Yani maddi girişim derken birini vergi vererek kendi yanına çekmeye çalışmış. Diğerine siyasi bazı tavizler ve ödüller vermiş, hediyeler vermiş. Bu şekilde birbirine düşürmeye
çalışmış. Hocam burada dikkat çeken ilginç bir nokta da böylesine başarılı bir orduyu bir arada tutmak, yedirmek, içirmek, giydirmek, altyapısını hazırlamak ve buna ilişkinde demek ki bir bilgi ve beceriye sahipti Atilla. Ve evet. Bu düzeyde komutanlara sahipti.
Evet, onun yanındaki komutanları da hem geçen ifade etmiş olduğum gibi bir kısmı akrabasıdır. Kardeşi olanlar, yeğenleri var yanında, çocukları, oğulları var. Ve tabii ki ileri gelen Hun beyleri var. Aynı zamanda Atilla özellikle 434'ten Margos Barışı'ndan sonra Avrupa'da çabucak tanınan büyük bir lider olarak, kral olarak bilindi. Avrupa'da kim kendi ailesinden ve devletinden memnun değilse Avrupa hanedanlarından Atilla'nın yanına sığınıyor. Atilla ile ittifak yaparak kendi ülkesine sefer yapması için teşvikte bulunuyordu. Dolayısıyla Atilla'nın aslında birçok ittifak yaptığı Avrupalı krallar da olmuştur bundan dolayı. Tabii olarak Avrupa'nın iç işlerine karışan bir liderdir. Ve hem Fransa'dan hem İspanya'dan hem İtalya'dan yani Roma hanedanından kendisinin yanına sığınan aileler, kişiler görüyoruz. Ve böylece Atilla Avrupa'da artık bir imparatorluk kurmuştur diyebiliriz. Kendisi birçok başka kavminde lideridir artık 435'ten sonra. Ancak kardeşi Beleda 445'te ölünce yalnız kalmıştır. Yaklaşık 8 yıl boyunca da kendisi tek başına büyük bir yardım olmadan ülkeyi yönetmeyi başarmıştır.
Evet, değerli dinleyicilerimiz Atilla'nın uğradığı suikastlerle ve Avrupa kıtasına hükmetmesinin unsurlarıyla devam edeceğiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız, Türk Tarihinin İzinde programında.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 3421 ve 9312 463 3419.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla Atilla'yı konuşmaya, Büyük Hun, Avrupa Hun Devleti'ni konuşmaya devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ve bu büyük lider az önce Bileda'yla kardeşiyle ayrı düştüğünü söylediniz hocam, artık o vefat etti. Fakat yaşam boyunca da pek çok suikaste uğradı Atilla.
Evet, bu suikastlerden birini ben anlatayım. İstanbul'da kendisinin göndermiş olduğu elçiye İmparator 2. Theodosius rüşvet teklif etmiştir. Atilla'nın elçisisin, ancak sana ömründe görmeyeceğim bir hazine vereceğim. Ayrıca topraklar vereceğim. Ona bir suikast düzenlemede bana yardımcı olur musun demiştir. O da hay hay olurum diye cevap vermiş. Ancak Atilla'ya da durumu bildirmiştir. Yani işin nereye kadar gideceğini görmek için bir plan neticesinde elçinin evet dediğini, ancak Atilla'yı da durumdan haberdar ettiğini görüyoruz. İşte bu elçilik heyetine katılan Grek seyyahı Priskos hatıratını yazmıştır.
Ne yazıyor hocam hatıratta?
Hatıratında komplonun ortaya çıkması üzerine Atilla'nın çok kızdığını ve vergiyi 3 katına çıkardığını, ayrıca Tuna'nın 5 günlük mesafe güneyinde bütün toprakları Theodosius'tan istediğini yazıyor. Yani bu şu demektir, Gelibolu'ya kadar olan toprakları istemiştir Atilla ve Theodosius mecburen vermek zorunda kalmıştır. Tabii ani bir ölümü Atilla'nın bu amacını gerçekleştirmemiştir. Yani İstanbul'u da alma niyetindedir. Batı Roma'nın tamamen itaat altına alınmasından sonra Theodosius'un bu son yapmış oldukları da onun çok zoruna gitmişti. Halbuki Batı Roma'ya son verdiğini bildirmiş ve Theodosius'a sadece vergiyi 2 katına çıkarmasını istemişti. Bu defa 3 katına ve daha fazla ağır bir takım şartları ileri sürmüştür.
Hocam ayrıca, galiba hep öyle davranıyor. İlk önce şu şartlar diyor. Hayır derlerse 2 katına, hayır derlerse 3 katına.
Çok ilginçtir. Atilla evet. Theodosius'a şöyle diyor mektubunda da. Önceden sen bana bağlı bir bey seviyesindeydin. Artık kölemsin diyor. Yani burada biz Atilla'nın aslında kendisinin ne kadar ezici bir güç olduğunu rakiplerine gösterdiğini ve Bizans'a da aslında bütün anlaşma şartlarını sonuna kadar kabul ettirebildiğini görüyoruz. Bizans açısından bir daha toparlanamayacak kadar bir prestij kaybı olmuştur. Atilla için eğer bir suikastle, zehirlenmeyle öldürülmeseydi Atilla, ki bu da bir plandır, komplodur.
Evet hocam, buna ilişkin ne tür kayıtlar var?
Got kralının kızı Eldiko ile evlendiği gece ağzından kan gelerek ölmüştür. Ve sabahleyin ölümünden haberdar olunmuştur. Bunun büyük bir ihtimal zehirlenme olduğunu düşünüyorum. Tarihçiler kendi kanaatleri şeklinde de belirtiyorlar. Roma kaynağı da zaten ipuçları veriyor ölümüyle ilgili. Yani muhtemeldir, kesin bir bilgi değildir ama bunu bu şekilde de değerlendirmek mümkün. Atilla'nın böylece aniden vefatı Roma'yı kısa bir süre sevindirmiştir. Ancak oğulları da konuyu boş bırakmamışlardır. Ve Bizans üzerine sefere karar vermişlerdir. Kısmen de başarılı olmuşlardır. Ancak Dengizey'in öldürülmesi, Bizans seferi sırasında öldürülmesi bu planı kısa bir süre sonra bitirmiştir. Ancak kuzey tarafta Hunlar özellikle İrnek komutasında varlıklarını daha uzun yıllar sürdürmüşlerdir. Yani Avarların gelişine kadar Hunlar varlıklarını sürdürdüler. 6. yüzyılda ve 7. yüzyılda da Hun ismiyle topluluklara rastlıyoruz.
Kuzeyden. Hocam Doğu Avrupa üzerinden girdikten sonra şöyle Avrupa haritasını gözümüzün önüne getirdiğimizde Atilla'nın hükmettiği topraklar nerelerdi?
Atilla, bugünkü Ukrayna coğrafyasından, yani dinleyicilerimiz anlasın diye tam harita çizgilerini
bugünkü, evet,
bugünkü Ukrayna, yaklaşık Ukrayna topraklarından Dinyeper, işte Kırım'a kadar dayanan coğrafyadan başlayarak Polonya, Doğu Almanya, Batı Almanya'nın büyük bir bölümü, yani Berlin buna dahil, Strasbourg dahil, Fransa, Belçika, İspanya'nın Katalonya kuzey bölgesinin tamamı, İtalya, Roma itaat etmiştir, yağmalamamıştır Atilla. İkinci seferinde özellikle yağmalamaktan vazgeçmiştir. Çünkü anlaşmıştır, Papa büyük bir özür dilemiş ve itaatini arz ettiği gibi aynı zamanda da gerçekten Atilla'nın bütün taleplerini de karşılamıştır. Balkanlar, İstanbul önlerine kadar, Büyükçekmece'ye kadar olan saha, onun kesin olarak
Trakya'da,
vergi evet, aldığı, itaate aldığı ve asker talebinde bulunduğu zaman asker topladığı bölgelerdir. Yani fiilen hükmü altındadır.
Yani
bütün bu bölgedeki
evet,
krallar, milletler, bunların hepsi, yani Grekler, Slavlar, işte İtalikler, Franklar, Cermenler, Gotlar, Batı Gotları, Doğu Gotları, Batı Gotları dediğimiz kavmin bugünkü İspanya olduğunu hatırlayalım.
Evet.
Yani Vandallar, hatta Vandalların Avrupa'da kalan kolları Avrupa'ya Hun Hakan'ın nezdine elçi göndererek itaatlerini sunmuşlardır. Çünkü onların üzerine gelme ihtimali de vardır. Halbuki Vandallar bugünkü Tunus bölgesine kaçarak sığınmışlardır. Vandalları Tunus bölgesine kovalayan kim? Vizigotlar. Vizigotlar neden onları kovalıyor? Çünkü Atilla geliyor. Yani birbirini kovalayan
kavimler.
Tabii ki. Yani Atilla'nın aslında ulaşamadığı yerlerde etkileyen bir lider olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam, çizdiğiniz harita, söylediğiniz topluluklar, insan topluluğu, yani Avrupa'nın tamamı neredeyse.
Tamamı siyaseten değişmiştir. Ayrıca onun ulaşamadığı yerlerdeki toplulukları ittiğini düşündüğümüzde siyaseten Afrika'yı da değiştirdiğini söyleyebiliriz.
Hocam, şöyle mi olmuştur örneğin? Girdi bir yeri aldı, buradaki insanları işte Moğolların Anadolu'da yaptığı gibi kılıçtan mı geçiriyor, yağmalıyor mu? Yönetim anlayışına girdiği yerlerde.
Eski Türk yönetim anlayışında görülen bir husus var. Onu belirtmemizde yarar var. Bütün kaynaklar ittifak halinde belirtiyor ki eğer bir yerde savaşla teslim alındıysa bir bölge 3 gün boyunca yağmalanır. Yağma bu geleneksel eski Türk savaş adetidir ve töre gereğince yapılır bu. Eğer barışla alındıysa barışın şartları bellidir. Bu takdirde kimseye dokunulmaz. Yani şartlar gereğince vergi alınır veya toprak alınır, beyler arasında paylaşılacak yerler bellidir. Yani gelir gider açısından bir takım şartlar vardır. Askeri ittifak ve tabiyet anlaşması vardır. Anlaşmayla yapılması halinde bir problem olmaz, yağma olmaz. Ancak savaşla meydana gelmiş olan bir fetihte her şey bu anlamda, yani talan da olabilir, yağma da olabilir, bunun bir hak, hukuk olduğunu, yani Atilla'nın kendi töresinde olan bir husus olduğunu da belirtmemizde yarar var.
Üç gün ama hocam.
Evet.
Sınırlı.
Tabii sınırları var. Yani bazen savaşın şiddetine göre değişir. Bu savaş sürekli direnişte devam ediyorsa savaş bitmiyor demektir. Yağma da bir ay sürebilir yani.
O zaman yağma, savaş
mesela
bitmiyor.
Savaş bitmeyen durumlar da var. Savaş devam ediyor, yağma da devam ediyor bir taraftan.
Evet.
Yani
hocam bir de...
Eş zamanlı.
Eş zamanlı. Kut anlayışı nedir hocam?
Kut kelimesi Türkçe'de çok eskiden beri var olan bir kelime. Yani baktığımız zaman Tengri'den kut almış, kut bulmuş, Tengri'de kut bulmuş, Tanrı kut, yani Tanrı'nın desteğini almış kişi anlamında. Tanrı'nın inayetini almış, ilahi delilini almış, onun inayetiyle görev başına gelmiş liderlere, beylere, hükümdarlara eski Türkler kut almış diyorlar. Atilla'nın kullanmış olduğu bir sıfattır. Tanrı kut diyor kendisine. Tanrı'da kut bulmuş diyor. Yani Tanrı'dan kut almış olması Göktürk Kağan'ının kendisine söylemiş olduğu. İl tutmuş, Tanrı'da Tanrı'dan bir ilahi destek almış. Onun görevlendirmesiyle hükümranlık tacını giymiş kişi demektir. Kut kavramı aslında İslamiyet'teki ve Avrupa'daki bazı sıfatlarla benzerlikler gösterir. Mesela biz İslam tarihinde Halifetullah diyoruz. Yani Allah'ın yeryüzündeki halifesi görevlendirdiği, insanları yönetmekle görevlendirdiği kişiye deniliyordu bir dönem. Osmanlı padişahı kendisine Zillullah fil arz der. yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. İşte Abbas halifesi de buna benzer sıfatları almıştır. Selçuklu padişahı almıştır. Göktürklerde, Karahanlılarda vardır. İşte Selçuklu beylerinden Kutalmış ismidir kendisine. Kutlumuş veya Kutalmış ismiyle de bilinir. Anadolu'nun fatihlerindendir. Pek çok buna benzer kavramları görüyoruz. Kut kavramı aynı zamanda karizmatik bir kişilik kazanmasını sağlıyordu hükümdarların. Yani Türklerde devletin ve düzenin, yani devlet düzeninin ilahi bir gereklilik olduğu, eğer devlet ve düzen olmazsa esaret ve köleliğin başladığı genel bir inançtı. Bu düzeni ve devleti, yani dolayısıyla ilahi emri bozacak her türlü isyan hareketi de hoş karşılanmıyordu. Nitekim Göktürk kitabelerinde biz buna dair çok açık hükümler görüyoruz. İşte Kaanlı millet idin, Kaan'ını kaybettin. İlli millet idin, ilini kaybettin şeklinde yakarış ve bir üzüntü ifadesi de vardır. Yani devletin olmadığı dönemleri pek de iyi anmamaktadır milletimiz tarih boyunca. Esarettir sonuçta yani.
Hocam, Atilla'nın ölümünden sonra bunların akıbeti ne oldu? Ne kadar daha yaşadı ve sonra tarihe karıştı?
Aslında hiçbir kavim, topluluk tam anlamıyla yok olmaz. Başka topluluklar bünyesinde devam eder ve böyle olmuştur Hunlar'da. 469'dan itibaren Dengizey'in ölümünden sonra İrnek, kuzeyde bugünkü Moldova sınırları içerisinde yaşamaya devam etti. Hatta diyebiliriz ki bölgeye gelen Avarlarla beraber birleşerek bir Hun Avar topluluğunun da bu bölgede yaşamaya devam etmesini sağladı. Böylece Hunlarla Avarlar bölgedeki bazı Slav topluluklarıyla da birleşerek yeni isimler altında yaşamaya devam ettiler. Bir kısmı Macaristan'da, bir kısmı Moldova bölgesinde yerleşik halde devam etti. Güney bölgedekiler ise büyük oranda Anadolu'ya yerleştirilmesi politikası ve diğer topluluklar içerisinde asimile tehlikesiyle de karşılaştılar. Ancak Hunlar büyük oranda İrnek, yani 469'dan sonra İrnek'in liderliğinde kuzeye doğru geri çekildiler. Bu onların güneyde fazla kalmadığını da gösteren bir durumdur. Sonraki gelen Türk kavimleriyle beraber yeni taarruzlarda da bulundular. Yeni isimler altında tabii geldiler bu defa. Avarlar biliyorsunuz 617-19 yıllarında, 616'dan itibaren birkaç seferleri var. 616 kuşatmaları çok meşhurdur Avarların. Boğaz'ı da geçmişlerdir. İşte Anadolu yakasına atlarının yüzerek geçtiğini Roma kaynakları belirtiyor. Yani Avar atlıları Boğaz'ı yüzerek geçmişlerdir atlarıyla beraber. Yüzerek de geri Rumeli yakasına geçmişlerdir. Bizanslılar surlardan seyrediyorlar. Yani nasıl bu atlar Boğaz'ı yüzerek geçer diye. Tuna nehrine köprü kurmamıştır. Ne Hunlar kurmuştur ne Avarlar. Tamamen atlarını yüzerek geçirmişlerdir. Bu da ilginç bir durumdur. Yani
hocam bu çok ilginç bir durum, evet.
Roma kaynaklarında anlatılan, uzun uzadıya anlatılan konulardan birisidir bu. Hatta atları yemleriyle, samanlarıyla beraber geçirmişler. Böyle anlatılıyor.
Hocam son 1-2 dakikamız. Toparlamak gerekirse Avrupa Hunları şu tarihte başlamıştır, şu tarihte yıkılmıştır şeklinde ifade edelim, bitirelim.
Evet. Avrupa Hunlarını 350 yılından itibaren tarih sahnesinde görüyoruz. Karadeniz kuzeyinde göçebe kavimler arasında ise 375'ten itibaren görüyoruz. Tam olarak 375 yılını kuruluş yılı olarak kabul edebiliriz. Yıkılış tarihlerini ise 469 olarak kabul edebiliriz. Yani İrnek ve sonrasında diğer topluluklar arasında yaşanmışlardır ama artık tamamen Hun ismiyle değil de başka isimlerle anılmaya başladılar. Bunlardan birisi Avarlar.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, Avrupa Hunlarının serüveni de Güray hocamızın iki haftadır bizlere aktardığı gibi böyle. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hocam, önümüzdeki programlarda görüşmeyi umuyoruz. Sizi tekrar stüdyomuzda bekliyoruz. Sağolunuz, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da bitirdik Türk Tarihinin İzinde programını. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
tarihinin izinde.